Ayrım 5.
Öldüremedi beni. Yakında ayağa kalkarım. Koşabilir miyim bilmiyorum ama ayağa kalkacağım. O canından olacak. Gitse bedenimin canı, boş bir çuval gibi olsam, düşünemesem, yaşamasam, bırakır mı ardımı karabasanlar? Kurtulur muyum ölümle? Eğer kurtulursam, kurtulacaksam, ama ya böylesi ölüm de aldatmacaysa, ya sürünün içindeki gidişimin amacı gibi yalansa, kurtulmuş olur. Daha çok genç. Hiç kendini yorma, genç olduğunu bilirim. Benden bir yaş büyüktür. Ve ben ölseydim hak yerini bulmuş olacaktı. Sizin çarkta yanlış işleyen bir şeyler var gibi. Onun suçu yoktur. Komünistler gelecek dediler, gelip bizi öldüreceklermiş. Evlerimizi, mallarımızı yağmalayacak, kadınımızın, kızımızın namusuna el uzatacaklarmış. Allah için dediler, Allah için savaşa. Yoksa onun suçu yoktur. Siz de elinizi çabuk tuttunuz değil mi? Oğlun komünist diyerek ateş etti bana. Eğer öyleysem niye o denilenler olmadı? Niye ben sizin deyiminizle elin namusunu kurtarmaya kalktım? Ortada bir yanlışlık olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hiç olmazsa bunu bilin. Küçükken anlatırdınız hep. Beni öyle etkilemiş ki unutmadım hiç. Hep nedenlerini aradım. Kardeş kardeşi kırar mı der dururdunuz. Okullu olduğumda Ermeni-Kürt kırımı, soykırımı yaratıldı demişti öğretmen. İki hafta sonra da dersleri gerektiği gibi vermediğinden başka yere yollanmıştı. Bu zamansız gidişin ardında soykırımı demenin yattığını sezinlemiştim. Çünkü kitaplarda öyle yazmıyordu. Ayaklanmalar bastırılıyor dendi. Anarşi tırmanıyor dendi ve bugünlere getirildi. Tırmanan anarşi değildi. Gelen komünizm değildi. Kan dolaşımı hızlanıyordu damarlarda yalnızca. Ve insanlarımın yitirilecek tek şey kalmıştı. Bu da korkutuyordu birilerini. Sizler kurbansınız. Sizler bana öyle geliyor ki piyon bile olamadınız. Yoruldum artık. Git. Çok bile konuştuk. Niye onlarlaydım? Niye onlara uydum? Yalnızdım. Eşim dostum yoktu. El tuttular bana. Yandaş oldular. Korudular beni. Neden korudular ama? Niye yedirmek, giydirmek için beni seçtiler? Yalnız olduğum için mi? Yoksa aklımı kıt buldular? Etme. O değildi de. Görmedim de. Bilmem de. Neden öyle söyleyeyim ki? Hiçbir neden yokken. Söylenmesi gerekenler söylenecek. Hem böyle yalvarıyor olman hiç hoşuma gitmiyor. Tiksinti veriyorsun. Git. Konuşmaları Kerem'in ayak ucuna oturup dinleyen Oya, lütfen çıkar mısınız? Zaten gereğinden çok kaldınız dedi. Oğul yine düşünsen diyorum. Kerem yanıtlamadı amcasının giderken söylediği son sözleri. Onun ardından bakan Oya'ya, bir daha onu görmek istemiyorum. Bunu sağlarsanız sevinirim dedi. Elimizden geleni yaparız, görürsek ancak. Ama arkadaşlara da söylerim. Sağ olun. Yarın savcı sorgulamaya gelecek. Buyursun. Ona söyleyecek çok şeyin olmalı. Aksine Osmanlılara ancak gücü yeter onların. Bense Osmanlıların ardındakilerin bulunmasını isterim. Gün akşam oldu. Gece saatleri düşündü o. Hastanenin beklenen günlerinden biri yaşanmasına karşın kendini yorgun duyumsuyordu. Savcı hastalarla konuşurken elden geldiğince oralarda olmaya çalışmıştı. Duydukları, isyanlar, lanetlemeler yorgunluk vermişti. Alışverişini bitirip bir an önce eve gitmek istiyordu. Üstelik uzun zamandır ilk kez hastaneden çıkarken kendini rahat duyumsamıştı. Adımını dışarı atarken sırtındaki yükü oralarda bir yere yıkıvermiş gibiydi. Düşünme yetisi de yükün altında kalmıştı sanki. Eve gidip uyumak istiyordu. Gülen, somurtkan yüzler görüyordu. Anlamsız konuşan insanlar görüyordu. Bir gariplik vardı. Düşünemiyordu. Her şey her zamanki gibiydi. Henüz onarılmamış mağazalar, tıkılmamış camlar, toplanamamış döküntüler vardı. Her şey her zamanki gibiydi. Eve ulaşmıştı sonunda. Yol her zamankinden uzun, alışveriş her zamankinden güç gelmişti. Divanın üzerine attı kendini. Nasıl da yorulmuşum. Uyumak istedi, sıkı sıkıya yumdu gözlerini. Evi havalandırmalı biraz. Kalktı, camı araladı. Güzel bir kış günü. Eskiden güzel havaları daha iyi mi ayrım sardım ne? Baş hemşirenin birazdan geleceğini düşündü. Bugün o çok yoruldu. Önce sobayı yakayım, sonra da yemek hazırlarım. İşlerini bitirmişti. Şimdi biraz uzanabilirdi. Dışarıdaki çocukların sesi camı ve duvarları aşarak yattığı yere ulaşıyordu. Ne güzel çocuk sesleri. Hala duyabilmek bu sesleri. Doğrulduğu yattığı yerden yineledi. Hala duyabilmek bu sesleri diye. Unutmak düşünebilmeyi olası değildi. İşte yine dönüşü vermişti sözcükler olaylara. Yaşıyorlar. Bu çocuklara ulaşmadı vahşet. ''Ben oynamam.'' diyen çocuk sesi cama yöneltti onu. ''Oynamam işte. Oyun bozan ne olacak?'' ''Vurdular bana. İşlerini bozmuştum. Haindim onlarca.'' ''Onlarla olmak asıl hainlik. Bunu anladığım için vurdular. Oyun bozandım onlarca ben. İçlerinde besledikleri yılandım. Yerim neresi benim?'' ''Ben oyun bozan değilim.'' diyen küçük kızın sesi ağlamaklı bir hal almıştı. ''Oynamak istemiyorum. Hep öldürüyorlar. Ben oynamam kovboyculuk. Oynamam. Nasıl da aptalca düşünüyorum. Ulaşmamışmış. Söz benimki de.'' Oya vahşetin çocukların yaşamını sonlamakla kalmadığını, yaşayanların geleceğini biçimlemeye doğru yol almış olduğunu görüyordu. Şimdi çocuklardan da ne istiyorlardı? ''Demem ne aptalca olur. Ama... Ama ne istediler el kadar yavrulardan, daha dünyayı tanımayan yavrulardan?'' Sırt üstü uzandı yüreğinde. Yüreğinde umarsız bir öfkenin biriktiğini duyumsuyordu. Umarsız mıyım gerçekten? Kerem başaracağımızı söylerken emin ve kararlıydı. Umarsızlık yoktu. Ben niye kendimi böyle duyumsuyorum o zaman? Yapılması gereken bir şeyler kesinlikle var. Umarsızlık yılgınlığı getiriyor. Yılgınlıksa bize yakışmaz. Yumdu gözlerini. ''Şimdi annem yanımda olsaydı keşke'' diye düşündü. Boşluk oluşturuyordu düşünceleri içinde. Kocaman bir boşluk. Yükselen dumanlar görüyordu. Ablası kaygıyla uyandırmış, ''Hadi kalk, acele et biraz'' demişti. Oysa nöbetten yeni gelmişti ve kendini yorgun buluyordu. ''Sana kalk dedim, çabuk ol biraz.'' Bu telaşa karşılık kalkmak zorunda kalmıştı. Dışarıda, ileride bir yerlerde dumanlar yükseliyordu. Gelen sesler, gariplikler taşıyordu. Olağanın dışında bir şeyler vardı. Hastaneye gidelim demişti ablası. Neler olduğunu anlayamamıştı. Dün diye düşünmüştü. Dün olanların ardı olmasın. Korku sarmıştı kenti. Acı sarmıştı. Kan, duman sarmıştı. Tek tek kırımların yerini toplu kırımlar almıştı. İnsanlar öldürülüyor. Kent kusmak kokuyordu. Midesinin bulandığını ayrımsadı oya. Lavaboya koşarak gitti. Bulantı kalmamıştı. Yanılmışım diye düşündü. Yüzünü yıkadı. Genzini yakan bir koku vardı sanki havada. Bu koku nereden geliyor diye mırıldandı. Koku yoktu havada. Cesetlerin kokusu bu. Cesetler kokuyor. Ölüleri bile rahat edemeyen insanlarız. Nasıl da teker teker toplamıştık sizleri. Nasıl da mezbahaya bırakılmıştı ölüleriniz. Umut kapısı olarak gelmiştiniz hastaneye. Ölümünüz oldu gelişiniz. Nasıl da kimse göremedi onları daha önce. Kontrol altındaydı hastane ve buna karşın ateş açabildiler. İster istemez düşündürüyor insanı bu. Ama anlamsız olur. Yanıtı belli bir soru. Geri çekildiğinde katiller öldürülmüştü hepsi. Tek bir sağ kalan yoktu içlerinde. Saldırılarını hastanenin içine dek sokamamışlardı. Bunun sancısı mıydı ölüleri öldürmeye kalkmaları? Sıcaktı hepsi, soğumamıştı tenleri. Hastaneye ulaşmış olmakla kurtuluşa yakınlaşmanın verdiği mutluluk ve vahşetin izleri okunuyordu yüzlerinde. Kan öbek öbek toplanmıştı. Koyu karanlık kan birikintileri oluşmuştu. Karanlıktı günler. Aydınlıklar parçalanmış mıydı? Yattığı yerden dışarı baktı. Hava kararmak üzereydi. Bulutların üzerinde kızıllıklar vardı. İnsanlarda kurşunun açtığı izler. Pıhtılaşmış kan lekeleri yüzlerde. Vıcık vıcık olmuş bağırsaklar üzerinde oynaşıyordu güneş. Güneş bile isyan ediyor olmalıydı. Son bir çabaydı onunki de. Belki aydınlıklar ayağa kaldırılır diye. Kalkıp ışığı yakmak istedi. Bedeni isteğini devinimle karşılamadı. Koruyucu güçtü devlet. Ona, onun askerlerine sığınılmıştı. Ne oldu? Askerlerden alıp öldürdüler insanları. Ve demeç veriyordu başbakan. Cana kıyanların canına kıyılmıyorsa bu, devlet gücünün insanca kullanılmasıdır diye. Hangi insanlıktan söz ediliyordu? Vahşetin ortasında insan olmak için direnebilmek. Güçlü bir insansı yapı istiyor bu. Kulağına gelen sesler içinde çocuklar yoktu artık. Evlerine gitmişlerdir. Mutlu olması gereken çocuklar bunlar. Anneleri babaları yaşıyor çünkü. Nasıl oldu da lojmanlara gelmediler? Ezan okunuyordu. O günden beri korkutur olmuştu bu ses onu. Gazetedeki yazıyı anımsadı. Bu korkunç soykırımı davulla, zurnayla, ezan-ı Muhammediye ile gelmiştir. İletişimlerini de ne iyi kurmuşlar. Ablam da nerede kaldı? Gelmiş olmalıydı. Kalktı. Camdan dışarı baktı. Görünürlerde başhemşire yoktu. Pencerenin yanına sandalye çekerek oturdu, beklemeye başladı. Buralar hep böyle miydi eskiden? Kırım'dan sonra nasıl da kasvetliydi tüm kent. İnsan yaşıyor olmanın şaşkınlığını taşıyordu. Yaşadıkları için şanslı ama mutlu muydular? İnsanlığın böyle bir vahşet yaratmasından utanç duyuyorlar mıydı? Yaklaşan bir karar seçti. Ablam mı gelen? Bekliyordu yaklaşmasını gelenin. Başhemşire yorgun, ivedi adımlarla yaklaşıyordu. Ablammış, hemen kapıyı açayım. Kapıya doğru seyirtirken neden geç kalmış olduğunu düşünüyordu. Hoş geldin, nerelerdeydin? Dur hele, soluklanayım. Neden ışığı yakmadan oturuyorsun? Seni bekliyordum, camın yanındaydım. Merak etmiş olmalısın, tam çıkarken bir hasta geldi, çıkamadım. Bir yandan konuşurken içeri de geçmişlerdi. Oya perdeleri kapattı. Başhemşire üzerini değiştirdikten sonra odaya geldiğinde masayı hazır buldu. Yemekte hiç konuşmadılar. Hastanın neyi vardı? Hangisinin? Şu sen çıkarken gelen. Damarları kesilmiş. Akıl hastası. Bizden sonra psikiyatriye gitmesi gerekiyor. İntihara mı kalkmış? Hayır. Oya'nın yüzünde soruların izi vardı. Başhemşire yanıtlaması gerektiğini sezinledi. Bazı mağazaların camlarını kırmış eliyle. Bu arada damarları kesilmiş. Esnaftan bir ikisi getirdi, durumu anlattılar. Durumu neymiş? Yalnızca bu sağ kalabilmiş. Ayakta tedaviyle atlatmış. Ama aklından olmuş. Hı, camları kırarken bunlar öldürdü yavrularımı, karımı diyormuş. Bu camlarda yazılıydı her şey. Niye bunlara bir şey olmadı, merak etmiyor musunuz diye bağırıyormuş. O zaman deli filan değilmiş, aklı başındaymış. Ertesi gün Oya, akşama değin gitmeyeceğim diyordu kahvaltıda başhemşireye. Doğrusu iyi edersin, zaten sorgulama bugün de sürecek. Gidip canını sıkacaksın. Kendini olayların dışında tutamıyorsun ki. Başhemşire kendi kendine söylenmeye koyulmuştu. Sitem yağdırıyordu Oya'ya. Önündeki ekmek parçalarıyla oynarken düşünüyordu Oya da. Doğru söylüyor, gideceğim, yine aynı şeyleri duyup eziklik duyumsayacağım. Sonra ne olacak? Yorgun, bitkin bir durumda yıkılacağım bir köşeye. Umarsızlık saracak. Hemen ardından da pasiflik. En iyisi akşama gitmek. Tam nöbet saatimde. Epeydir temizliği aksatıyoruz. Bugün evi tepeden tırnağa temizleyelim. Oya'nın birdenbire bunları söylemesi başhemşireyi güldürdü. Sen beni dinlemiyorsun anlaşılan. Bir şey mi söylüyordun? Özür dilerim. Boş ver canım, önemli değildi. Duymamış olması daha iyi. Canım sıkılınca ileri geri söyleniyorum zaten diye düşündü ve ekledi ardından. Ama temizlik filan da yok. Bugün bir güzel dinleneceğiz, anlaşıldı mı? Gülüşmeler arasında masadan kalkıldı. Her şey geride kalmıştı sanki. Sakin gözlenen bir gece yaşanıyordu. Servisin nöbetçileri bir araya toplanmış sohbet ediyorlardı. Zaman zaman hemşirelerden biri kalkıyor, hastaları kontrol ettikten sonra sohbete katılıyordu. Oya içinde uzun zamandır duyumsamadığı rahatlığın varlığını gözlüyordu. Hatalı mıydım? Kendimi bu denli olaylara kaptırmakla hatalı mıydım acaba diye düşündü. İyi de isteyerek kaptırmadın ki kendini. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Başhemşire, yine ne şeytanlık düşünüyorsun Oya? Ben mi? Hiçbir şey düşünmüyordum. Hadi öyle olsun dedi hemşirelerden biri. Oya hastalara bakmak için kalktı. Nedenini çözümleyemediği bir duygu koğuşlara girmesini engelliyordu. Bir süre koridorda dolaştı. Kendimi anlayamaz oldum. Az önce nedenle rahattım. Şimdiki durumuma bak bir de. Neler oluyor bana? Böyle değildim ben. Kendimi duygudan yoksun duyumsuyorum. Oysa olaylara kapılıp gitmemden şikayet eden de benim. Donmuş sanki içimde bir yerler. Ama üşümüyorum. Artık koğuşlara girmem gerekiyor. Böyle dolaşmakla ne elde edeceğim ki? Usulca araladı kapıyı. İçeri adım atıp durdu. Herkes uyuyor. Yanılıyorum sanırım diye düşünürken Kerem haklı olduğunu yanıtlayan bir devinim yaptı. Gelenin kim olduğunu anlamak için yatağın içinde yarı doğrulmuştu. Eliyle Oya'yı çağırdı. Yaramazlık yaparken yakalanmış çocuk gibi duyumsadı kendini Oya. Sessiz adımlarla ilerledi. Uyuyamadın mı? Bir türlü tutmadı. Biri gelse de, daha doğrusu senin gelmeni bekliyordum. Sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Gün boyu yoktun. Gece nöbetim vardı. Gündüz işlerimi yaptım. Yapmam gerekiyordu. Susuverdi Oya. Neden yalan söylüyorum? Doğru değil, işim oldu. Kaçtım, duyacaklarımı biliyordum ve kaçtım. Neden yalan söylüyorum? Gece değil, gündüz arıyorum seni. Alışkanlıktan olacak. Sorgulamalar bitmemiş, yarın da sürecekmiş. Seninki ne oldu? Bugün alındı ifadem, gerekenleri söyledim. Amcanın oğluymuş dedi savcı. Hayır, yabancı bana, kan bağımızın olması önem taşımıyor diye başladım. Kerem konuşurken Oya bu sözleri dinlemenin verdiği rahatsızlığı yaşıyordu. Bunaldığını duyumsuyordu. ölümlere alışılamayacağını, zamanla demenin anlamsız olduğunu düşünüyordu. Bir süre sonra Kerem'de yorgunluk gözlenmeye başlandı. Başka zaman sürdürürüz, sen şimdi uyu biraz, iyi geceler. Duygu yüklü bir sesle söylemişti Oya bunları. Koğuştan çıktıktan sonra bir süre koridorun penceresinden kenti gözledi. İki gündür gördüklerinden bile kaçıyor olmasının nedenlerini düşünüyordu. Bunalmış mıydı? Ablası haklı mıydı? Bir süre uzaklaşması mı gerekiyordu? Bana göre bir iş değil hemşirelik diye düşündü. Hemşire olmasam bütün bunların dışında kalabilecek yapıda mıyım ki? Yaşanan gerçeklerden kaçmak olası mı? Sigara aradı ceplerinde. Bulamayınca nöbetçi odasına yöneldi. Kısık, çekince dolu bir ses adını söylüyordu. Döndü. Ferit'ti. Oya Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Elbette, ama uyuyor olman gerekmiyor mu? Benimkine uyku mu denilir? Bölük pörçük, çığlıklarla dolu. Bir son vermek gerekiyor. Rahat uykulara hasret ölmek istemiyorum. Ne biçim söz bu? Ölüm nesi oluyor? Uyku tutmayınca karamsarlaşmışsın. Hadi gidip birer çay içelim. Gerçi hastaların gece dolaşması yasak ama idare ederiz. Sessizlik adımların sesini dağıtıyordu karanlığa. Merdiven altındaki derme çatma çay ocağı onların girmesiyle canlandı. Çaycı uykulu gözlerle ayağa kalkmış, hiç konuşmadan çay doldurmaya başlamıştı. İçeride oturulacak tek yer olan banka yan yana çöktüler. Çayları uzatırken, demin başhemşire seni sordu dedi çaycı. Sonra da hazırlanmış bardaklara çay doldururken, sizin servisin hemşireleri çay istemişti diyerek doldurduğu bardaklarla çıktı. Ferit günlerdir sancısını çektiği anları anlatmaya karar vermişti. Nereden nasıl başlayacağını bilememenin izlerini taşıyordu. Oya konuşacak diyordu. Sonunda karar verdi. Anlatacakları değişik olmayacak ama anlatmalı, dinlemeliyim. Benim sorgum yarına kaldı. Son gün, yarın biter. Böylece sırrın ortaya çıkacak. Anlatacaksın değil mi? Ferit biliyor mu diye düşünerek Oya'nın yüzüne baktı. Yok canım, nereden bilecek? Ben kimseye söylemedim ki. Hem benimle karşılaşan hiç kimse de yok hastanede. Biri vardı, bir hafta yattı. O anlatmış olmasın? Ama hiç yüzüme dikkatli bakmadı ki. Üstelik bizim koğuşta da değildi. Baştan beri biliyor muydu? Biliyordu ve benimle o denli ilgilendi. Beni anlıyor, anlayacak, biliyordum. Ama biliyordu da sırrın ortaya çıkacak derken gülüyordu. Bilmiyor mu acaba? Bilmiyordur. Anlatmayacak mısın yoksa diye merak dolu bir sesle sordu Oya. Anlatmam gerekiyor, biliyorum ama nasıl anlatacağım? Öyle zor ki. Birçok insan seninle aynı durumda. Teker teker o anları yaşamak zor. Bu biliniyor ama anlatmak zorundasın sen de. Benim durumum ayrı. Ben onlar gibi değilim ki. Ayrılık nerede? Birinin aynısı değil mi yaşanan? Tüm kırımlarda olan bu değil mi? Öldürülen bebekler, tecavüz edilen kadınlar, başlamadan sonlanan yaşamlar, kırmalar. Zor olabilir ama. Oya'nın sözünü kesti Ferit. Bilmiyorsun, anlatacaklarımın ne olduğunu bilmiyorsun. Bilsen böyle söylemezsin. Bugüne değin içimde yaşadım, kimse bilmedi, kimse sezmedi. Daha ne kadar böyle yaşarım bilinmez. Ağır bir yük bu, yürek dayanmaz oldu. Anlat o zaman, beni dinler misin? Dost değil miyiz, dinlerim elbette. Beni anlarsın biliyorum, yine de güç gelir anlatmak. Nereden başlayacağını düşünme, başla bir yerden. Ben yabancıyım bu kente. Geldim, eş dost var. Şöyle birkaç gün kalıp dönecektim. O sabah uyandırdılar arkadaşlar. Kalk dediler. Kalk, geç kaldık zaten. Anlamadım ne olduğunu. Kalktım. Dışarıdan sesler yükseliyordu. Yaklaşan kalabalığın varlığını gördüm cama bakınca. Ne olduğunu sordum. Herkes telaş içindeydi. Sırf onları görmeye gelmiştim. İnan, inanıyorsun değil mi? Niye bunları anlatıyor? Dostlarını görmeye gelir, doğal. Başka bir şey mi anlatmak istiyor, anlayamıyorum. Direttim, sordum. İslamiyet'i kurtaracağız. Müslümansan yürü dediler. Elime bir orak tutuşturdular. Soru sormama bile fırsat bırakmadılar. Karma karışık bir şaşkınlığın izlerini okuyordu Oya. Sen de yürüdün öyle mi? Olamaz bu. Sen onlardan olamazsın. Sen nasıl? Neler olduğunu anladığımda çok geçti artık. Müftü kamyonun üstüne çıkmış İslamiyet'i kurtarma çağrısı yapıyordu. Herkes, gördüğüm herkes kurtarmaya gidiyordu. Sen de. Canlı cansız her şeye saldırıyorduk. Camiden sonu gelmez bir kalabalık boşalıyordu. Sokaklar ses uğultu dolmuştu. Saldırıyorduk. Bir ara boğuk bir durun dediğimi anımsıyorum yalnızca. Durdular. Yeni bir çağrı. Ne için? Sonra bana vurmaya başladılar. Elimdeki orağı aldılar hemen. Savunmasızdım. O zaman duyumsadın mı savunmasız insanlara saldırırken onların neler duyumsadığını? Ateş ettiler, gerisi yok, biliyorsun işte. Gözlerimi burada açtım. Kimseyi öldürmeye kalkmadım, öldürmedim kimseyi. İnan bana, inanıyorsun değil mi? İnanmak neye, nasıl? İnansam ne değişecek ki? Kimseyi öldürmemiş olman neyi değiştirecek ki? Canisin sen, bir cani. Başka adı olamaz bunun. Oya konuşamıyordu. Sözcükler dizilmişti dilinin ucuna ama konuşamıyordu. Gözünün önünden hastaneye getirilen insanlar tek tek dizi dizi geçiyordu. Ferit yürüyor, büyüyor, büyüyor, devleşiyordu. Yüzlerce, binlerce Ferit oluyordu. Umarsız, zavallı binlerce Ferit. Bağırıp çağıran, vuran, öldüren binlerce Ferit. Sonra küçülüyor, küçülüyor, küçücük Feritler oluyordu. Bir tek Ferit oluyordu. Başının döndüğünü duyumsadı. Ferit karşısındaydı ve bir söz bekliyordu. Aradığı, beklediği bir sözü. Ayağa kalkmak istedi Oya. Başaramadı. Belli belirsiz başını salladı. Büyük, çok büyük bir devinim yorgunluğunu verdi bu baş sallayış ona. Söylenecek sözlerini söylemişti Ferit. Bekliyordu. Bir söz olmalıydı söylenebilecek ama suskunluk vardı. Acı bir baş sallayış vardı olmazlık diyen. Ne olabilirdi ki sanki? Affedilecek gibi değil, biliyorum bunu. O zaman beklediğim ne? Oya devinimsiz bir süre oturdu. Merdivenin üzerine çökeceği duygusuyla çay ocağından çıktı. Ferit ağır adımlarla merdivenden çıkıyordu. Onu arkadan gözleriyle izledi. Nöbetçi odasında suskun oturuyordu Oya. Hiç kimse neler olduğunu bilmiyordu. Söylemiyordu. İnandığı her şey yok olmuş gibiydi. Bildiği tek şey yalnız olmadığıydı. Yalnız değilim diyordu. Gülümsedi kendi kendine. Kerem'i anımsadı. Ona güven veren inançlı gözleri geldi usuna. Durgunluğu bitmediyse de konuşmaya başladı. Ferit'ten ve konuştuklarından söz etmedi. Anlamı var mı bundan ötesinin? O bile inanmadı bana. Oysa hiç kimseyi öldürmedim ben. Yalan değildi söylediklerim. Yine de beni ötekilerle bir tuttu. Onlarla bir değilim. Artık herkes bilecek kim olduğumu. Artık insanlar benden kaçacak, iğrenecekler benden. Böylesi yaşamak, yaşamak mı? Hayır, böyle yaşanmaz. Saatler ilerliyordu. Hemşirelerde uykusuzluk yorgunluk yaratmıştı. Konuşmuyorlardı bile artık. Ferit de sonunda uyuyabilmişti. Yeter, yeter artık. Bırakın iti kendi haline. Bundan sonra yaşasa ne ki, yaşamasa ne? Bırakın onu, işimize bakalım. Gülüşler niye? Niye bana gülüyorlar? Çıkmalıyım bu otobüsten. Hala niye oturuyorum? Yürüyemiyorum. Yardım edin, yardım edin bana. Yaşamak istiyorum, var olmak istiyorum. Kurtarın beni. Niye bana gülüyorsunuz?